Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Üstadın Ölümü, Bütün Öyküleri 3. Yazarı Kemal Tahir. Türü Öyküler. İthaki Yayınları, 2. baskı Eylül 2009. ISBN numarası 975-273-307-7. Bu kitap 176 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bütün Öyküleri 3. Kemal Tahir Üstadın Ölümü. Toplumdaki yozlaşmayı, insan ilişkilerinde sevginin yerini para ve menfaatin almasını keskin kalemiyle hicveden Kemal Tahir, Üstadın Ölümü adıyla bir araya getirdiğimiz öykülerini 1936-1938 tarihleri arasında 7 Gün dergisi ile Tipi ve Taka Takma adlarıyla Karikatür dergisinde yayımlamıştır. Kısa, kolay okunan ve trajikomik yapısıyla magazin dergileri için yazılmış oldukları anlaşılan bu öykülerde yazarın kıvrak zekasını ve Türkçeyi kullanma gücünü bir kez daha görmekteyiz. Üstadın Ölümü Kemal Tahir külliyatında bir adım daha ilerlememizi sağlıyor. Kemal Tahir 1910-1973. Kemal Tahir İstanbul'da doğdu. Gazi Hasan Paşa Rüştiyesini bitirip girdiği Galatasaray Lisesi'nin ikinci sınıfından ayrılarak öğrenimini yarıda bıraktı. Avukat katipliği, ambar muhasipliği, gazetecilik gibi işlerde çalıştı. 1938'de Nazım Hikmet'le birlikte yargılandığı donanma komutanlığı mahkemesinde 15 yıl hapse mahkum edildi. 12 yıl Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya cezaevlerinde yattıktan sonra 1950'de genel af yasası uyarınca geri kalan cezası bağışlandı. 1955'ten sonra yayımlamaya başladığı romanlarıyla edebiyatımızın önde gelen yazarları arasına katıldığı gibi tarih konusundaki görüşleriyle de düşün hayatımızı etkiledi. 21 Nisan 1973'te bir kalp krizi sonucunda İstanbul'da öldü. 1. Bölüm. Bir Mısırî Hikayesi. Çölde ehram yaptırmak hem de en büyük ehramı yaptırmak muhakkak ki zevkli iştir. Nereden çıkarılıp nasıl taşındığı bilinmeyen granit külçelerinin üst üste yığılmasını, yığıldıkça yükselmesini seyretmeye doyum olmaz. Bilmem kaç derece sıcaklıkta boğucu samyelleri ortasında ırgat başıların kırbaçları altında çalışanları bir yana bırakırsak bir fermanla ortaya küçücük bir dağ modeli oturtmak meseledir. Firavunluğun şanındandır. İşte Mısırlıların firavunu Mikerinos'a da bu iş bu kadar eğlenceli, basit ve şahane geldi. On binlerce esiri toplattı. Adını işitmediği halde babasından kendisine bağ tapu miras kalmış ülkelerinden granit parçaları getirtti. Bulaştı Nil-i Mübareğin kenarına en büyük ehramı kurdurtmaya. Hani Hazret başını avuçları içine aldı da bu yaptıracağım eser dünyanın 7 acayip işinden biri olacak, adım asırlara intikal edecek diye düşündü sanmayın. Mikerinos Hazretlerine bu suretle tarih uleması gibi budala yerine koymaya hakkımız yok. O küçük dağlar yaratıp ebediyete erişilemeyeceğini kestiremeyecek, en ufak bir taşını bile taşımadan yapılan ehramın kendine ait hiçbir tarafı olmadığını anlayamayacak kadar sersem değildi. Fakat ne halt etsin ki şimdiki krallar gibi senede 30 kabine buhranına rastlayıp 40 resmi gülşat yaparak sürüsüne bereket, kanun ve kararnameler imzalayamıyordu. O zamanlar Kızıldeniz Akdeniz'e henüz Süveyş kanalı ile bağlanmadığından memleketi Hindistan yolu üzerinde de bulunmuyordu. Binaenaleyh mandalın simsiyah bir hayvan adı olmaktan başka bir manasını bilmeyen Firavun Mikerinos Hazretlerinin ehram yaptırmaktan başka bir eğlencesi yoktu. Bir sabah uykudan kalkıp çapaklı gözlerini ovuşturmadan ferman etti.
''Ne duruluyor yahu, bana bir ehram yapılsa ya!''
Vezirler 9 kere secde edip 7 kere takla atarak dışarı çıktılar. Bu ferman gittikçe büyüdü, genişledi. Bu gittikçe büyüyen, gittikçe genişleyen sesin önünde asil 10 binlerce esir, fakat bu sefer sahiden 2 büklüm oldular. Ser mimarın nezareti altında çölün ortasına acaibi sebai alemden birinin temeli atıldı. Güneş döndü, babam döndü, bilmem ne burcundan bilmem ne burcuna geldi. Ehram ağır ağır yükseliyordu. Irgat başılar her mevsimde kırbaçlarını yenilediler. Her ay başında Haşmet Beyap, lütfen ehramın yanına kadar gelerek abideyi teftiş etti. Bazen hiddetlenip birkaç bin esir başı vurdurdu. Bazen memnun olup mimar başıyı altına gark etti. Yıllar geçti. Nihayet günlerden bir gün ehramın tepesine en son taş yerleştirildi. Sahibine müjdeciler koşturuldu. Saray-ı Hümayun sevinçle yerinden oynarken mimar başının evini de bir vaveyladır kapladı. Malum ya, ehramlar sade zamanımızda olduğu gibi ortanca dağları ben yarattım demek için yaptırılmaz. Bu suni dağların bir de işe yarar ciheti vardır. Yaptıran firavuna türbe olarak kullanılır ehramlar. Ve hepimiz ezber biliriz ki Mısırlıların adetine göre ceset mumyalandıktan sonra ehramın içindeki gizli geçitlerden geçirilerek tam ortasındaki türbeye konur ve kapısı taşlarla örülüp kaybedilerek mübarek naaş kıyamet günü kalkmak suretiyle istirahate terk edilir. Buna binaen herhangi bir kaşkarikoya mahal vermemek için Firavun ehramın planı kendisine takdim edilince mimar başının gözlerini çıkartır ve maiyetinde çalışanları da öldürtür. Firavun hazretlerine emri hak vaki olunca halefi hazine-i hassadan planı çıkarır. Selefinin mumyasını o plan mucibince türbesine bırakır. Sonra bir tarafta mukaddes ateşte planı yakarken, diğer tarafta da bu iş için kullanılan adamların kafaları kesilir. Bizim en büyük ehramın mimarı da bunu biliyordu. Ehramı uzattıkça uzattığı, büyüttükçe büyüttüğü halde nihayet bitirmesi lazım gelince, çoluğu çocuğu feryada başlamışlardı. Boru değil, görmek saadetinden mahrum kalacak herifçioğlu. Dünya yüzünü bir daha seyretmek müyesser olmayacak. Fakat ağlamak kâr ediyor mu? Her şey usulü dairesinde yapıldı. Mimarbaşı ailesi efradıyla ayrı ayrı helalleşti. Sonra papirüs yapraklarına dikkatle çizdiği planı koltuklayıp soluğu sarayda aldı. Efendisine takdim etti, usulen gözlerini oydular. Hikayemiz buraya kadar son derece normaldir. Fakat buradan sonrası müsaadenizle bir miktar karışacak. Mikerinos Hazretleri gözlerini bu fani dünyaya kapayınca halefi, hazine-i hassadan ehramın planını çıkarttı. Merhumun mumyasıyla beraber en emniyetli adamlarına teslim ederek ehrama gönderdi. Ve saatlerce geçip gidenlerden kapıyı elimizle koymuş gibi bulduk haberi gelmeyince yeni firavun telaşlandı. Kalkıp ehramın yanına gitti. Vaziyeti öğrenir öğrenmez az daha yüreğine iniyordu adamcağızın. Eldeki plan mucibince ehramın ortasındaki türbeyi bulmak imkansızmış. Her girdikleri geçit ya kayalarla tıkalı çıkıyor yahut da bir kör kuyuya bağlanıyormuş. Kuyulara düşenlerle sıkışıp boğulanlar saymakla tükenmez hale gelmiş gayrı ve gayrı ferman Firavun Hazretlerininmiş. Amanın, gördünüz mü işi? Genç Firavun'un aklına kötü kötü ihtimaller geliyor. İşe şeytanlar mı karıştı? İster misiniz baş rahip meseleyi duyunca bak bak mabutlar yeni firavunu beğenmediler, eskisini gömmeye bundan müsaade etmiyorlar diye fesat çıkarsın. Zaten araları pek de iyi değil baş rahiple. Genç firavun durumun kesin karar istediğini sezdi, hemen emir verdi. Firavunun mumyasını bir yana gömdüler, gömenleri katlettiler. Saray entrikası filan ama iş kırtasiyeciliğe düşmeden çok şükür halledildi. Mesele yeni firavun için bitti. Fakat bizim için henüz bitmedi. Asırlardan sonra Amerika'dan gelen bir asar-ı atika mütehassısı bu en büyük ehrama girdi. Ta türbeye kadar gitti ve orada mükemmel bir de mumya buldu. Sakın bana, ey şaşkın ey, sen değil misin Firavun'u başka yere gömdüler diyen demeyin. Bulunan mumya mimarbaşıya aitti. Mimarbaşı asıl planı oğluna vererek Mikerinos'a sahtesini götürmüş ve Haşmet Meab'ın türbesine kendisini gömdürmek suretiyle ondan intikam almıştı. Halbuki iş bu ehramı açan meraklı zatı bir zehirli böcek ısırıp ölümüne sebep olunca 20. asrın milyonlarca akıllı adamı radyolarının başında içkilerini çekerek ''Kitaplar doğru yazıyor'' dediler. ''Firavunlara dokunmak %100 felaket getiriyor.'' 7 gün 189, 21 birinci teşrin yani Ekim 1936. Şecere meselesi. Dipnot. Bu öykü Kemal Tahir tipi adıyla yayımlanmıştır. İşte böylece hicretten 184 sene 5 ay 8 gün sonra hilafet makamına oturdu. Yine hicretten 212 sene 2 ay 1 gün 4 saat 1,5 dakika sonra Nıkris illetinden rahmeti rahmana kavuşan 37. halife Esterilerden Serabettin Hazretlerinin 12 yaşında bir civan iken rakip olduğu Duru Kısrak, pederinin dedesinin Necid taraflarında methü senasını duyarak bin türlü müşkülatla getirttiği hayvanın dölünden hasıl olmuş %100 Hali Süddem Eledne adında hayvandı ki, hilafetinin 3. senesinde Bahri Lut taraflarında bir sürek avı sırasında 4,5 yaşında iken kazaen fevt olmuştur. Darülfünun tarihi Şecereler Müderrisi Keramet Bey konferansını bu sözlerle bitirdiği zaman dinleyenlerin parmakları ağızlarında kalmıştı. Mesele habdolunmayacak, apışılmayacak gibi değildi. Üstad Beygir'in tam 700 küsur senelik şeceresini mütemadi izdivaçları sırasıyla dişi ve erkek taraflarının nam ve şanını ballandırarak anlatmış. Sahiplerini, binicilerini, aşırıp kaçıranları, hırsızları derdest eden kır serdarlarını, satılığa çıkarıldığı çarşıları, ilk pey sürenlerle fazla arttırılıp üzerinde kalanların adını, arada mutavassıtlık yapanların hangi kabileye mensup, hangi meşhur at cambazları olduğunu, ne miktar komisyon aldıklarını ve sülalenin bütün tarihinde düçar olduğu marazları, tedavi eden baytarları, kullanılan muayelecan, doğurtan ebeleri, haşalarını imal eden saraç esnafını, kuyruklarıyla yerelerini tıraş eden berberleri, tırnaklarını budayan nalbantları, duraklayıp kekelemeden hatta elinde küçük bir not kağıdı bile olmadığı halde saymıştı. Bu kadar derin, bu kadar şumullu bir ilme pes dememek için insanın ancak dahinin kürsüsüne göz koyacak kadar hasut olması lazımdı. Boru değil, Herifçioğlu'nun falan halifenin falanca kısrağını bu derece bilmesi için ne pertebe çalışması, ne rütbe göz nuru dökmesi, ne miktar mahzeni evrak ve kütüphane karıştırması icap ettiğini düşünerek takdir etmemek ve bu gayret karşısında iki büklüm olmamak insaf ehli için dile kolaydı. Keramet Bey işte böyle bir Keramet Bey'di. Selçuk Padişahı'nın 3 numaralı ibiği çarpık dövüş horozunu sor. Sana günde kaç biber yutturulduğundan, kaç yüz tavuğun hakkından geldiğine kadar izah etsin. Kanuni Sultan Süleyman'ı sual et. Viyana seferine giderken yılda kaç kere hapşırdığını saysın. Hatta bu bir şey değil. Nerede, hangi saatte, kaçıncı hapşırmadan sonra ya Rabbi şükür demeyi unuttuğunu veyahut hangi saatte, kaçıncı hapşırmada dalgınlığa gelip Yaradan'a 2 kere üst üste şükreylediğini bildirsin. Keramet Bey'in bütün marifeti bunlardan ibaret değildi. Dünya gidişatının ne surette düzeleceği hakkında da fikirleri vardı. Pek o kadar orijinal olmamakla beraber hani erbabınca topyekün yabana atılacak şeylerden de değildiler bunlar. Mesela üstad dünyanın bir düzene sokulmasının tek çaresini cibilliyet ve asalet meselesinde arayanlardandı. Her fırsatta şeceresi malum, asaleti %100 garantili olan adamların idari ele aldıkları takdirde küre-i arzın cennet-i âlâdan nişan vereceğini, ancak o zaman işlerin gereği gibi düzeleceğini ileri sürerdi. Aile saadetinde de insanların terakki ve tealisinde de içtimai fenalıkların ortadan kalkmasında da asalet asıldır. Sözünü bir parola gibi her lafa başlayışında tekrar ederdi. Bir gün birdenbire Keramet Bey'in evlendiği şai oldu. Şecere ve cibilliyet meraklısı üstadın hayat arkadaşını hangi kadim ailenin asil fertleri arasından seçtiğini kainat merak etmeye başladı. Önce üstadın bu hadiseyi de resmi vesaikle ispat edivereceği sanıldı. Ahbapları refikayı hayatını kendi ağzından dinlemeye hazırlandı. Fakat iş tamamıyla aksi çıktı. Kendini ilim deryasına yüzü koyun kapıp koy vermiş olan üstad ortada görünmez olmuştu. Evinde arayacak olanları kafesin arkasından şirret bir kadın sesi "Çalışıyor, kimseyi kabul edemez, sizde zerre kadar düşünce yok mu?" diye adeta terslemeye başladı. İşin iç yüzü yavaş yavaş meydana çıkıyordu. Üstad da ekseri alimler gibi dünya evine girince sakalın ucunu hatunun eline vermiş, söz aramızda kılıbık olmuştu. Tarihten bir sene sonra üstadın canım azat, nikahım helal feryadıyla mahkemeye müracaat ederek çatır çatır boşanmak istediği havadisi ortalığı alt üst etti. Asalet meraklısı ve asaletin gönüllü müdafiği bir zatın asil oğlu, asil bir insanla evleneceği şüphesiz ve bu izdivacın saadetle alude olacağı yine aynı zatın kavliyle muhakkak olduğuna göre hanımefendinin nikahtan sonra üstada illallah dedirtecek mertebede soysuz çıkması herkesi hayrette bırakmıştı. Kadın nafaka diye feryat ederek mahkemeye koştu. İlk celsede mahkeme salonunu yarı agyar tıka basa doldurdu. Ahkam-ı şahsiye hakimi de dahinin ilmine amenna diyenlerdendi. İlk söz olarak kadına "Anam" diye çıkıştı. "Böyle fadıl, böyle alim, böyle dahi bir zatı nasıl oluyor da bu kadar izaç edip mahkemelere koşturuyorsunuz? İnsanlık Keramet Bey'in yeni asarını sizin müsbet yardımlarınızdan, onu mesut etmenizden bekliyordu. Halbuki siz bu cihan şumul dehanın daha fazla serpilmesine müsait bir zemin hazırlayacak yerde Keramet Bey'i bir cehennem azabına giriftar etmişsiniz. Buna ne diyeceksiniz?" Kadın sükunetle "Bu sözünüze ben değil, üstadın evlenmeden evvel bana yazdığı bir mektup cevap verecektir" der demez Keramet Bey yerinden fırladı. "Mahremdir, aile sırrıdır, okunmasın aman" diye yalvaracak oldu. Fakat kulak asmadılar. Mektup mahkeme kararıyla okunmaya başlandı. Keramet Bey dildadesine şunları yazıyordu. "Sevgilim, İzdivaç teklifimi reddediyor, sebep olarak da ben kitaplara gömülmüş bir adamla teşrik-i hayat edemem. Zira beni ihmal eder diyorsun. A iki gözüm canım efendim, sen bu aciz kulunu, o şecereler, asalet beratları, silsile hikayelerini hakikaten arayacak kadar budala ve sersem mi sandın? Onlar bir takım uydurma masallardır ki kimsenin aslını bulamayacağını bildiğim için karihamdan ibda eylemekteyim." Ve şeriye hakimi ilim namına "kes, yeter" diyemeden Keramet Bey'e olanlar oldu. Bulunduğu yerde katıla kaldı. Muayene eden adliye doktoru kalp sektesinden gitti diye mükemmel bir rapor verdi. Bu sır memleket ilmi namına örtbas edildi. Sonuna kadar gizli tutuldu. O kadar ki üstadın türbesi hala ziyaretgâhtır ve eserleri bugünkü tarihi makale ve tarihi roman muharrirlerimizin en güvendikleri vesikalardan sayılıyor. 7 gün 207, 24 Şubat 1937. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.